Ayrım 4. Sofya Savaş Zamanı. 6. Bölüm. Lozan, Viyana uçağına yetiştikten, havaalanında da bir araba kiraladıktan sonra gün batımında Bratislava'ya gidiyordu. Max Böhm, bu kentin yolculuğumun ilk etabı olacağını söylemişti. Almanya ve Polonya leylekleri her yıl bu bölgeden geçiyordu. Buradan Wagner'in vereceği bilgiler sayesinde istediğim yönde gider, kuşları yakalayıp gözetleyebilirdim. Üstüne üstlük Fransızca konuşan bir Slovak kuş bilimcinin Joro Grybinski'nin Bratislava Merkez Garı'nda taksi şoförü olduğunu belirtmişti. Skoda ve Trabant şoförleri Joro'nun mesaisinin akşam 7'de bittiğini söylediler. Garın karşısındaki küçük kafede beklememi önerdiler. Kafenin Alman turistlerle ve güzel sekreterlerle tıka basa dolu olan terasına çıktım. Bir çay ısmarladım. Garsona Joro'yu görünce bana haber vermesini söyledim. Sonra da görüş alanıma giren her şeyi izlemeye koyuldum. Birden eski hayatımdan uzaklaşmanın keyfini çıkarıyordum. Paris'te Raspail bulvarı üzerindeki gösterişli bir binanın 4. katında geniş bir dairede oturuyordum. Dairenin 6 odasından sadece 3'ünü kullanıyordum. Salonu, yatak odasını, çalışma odasını. Yine de bomboş ve sessiz de olsa bu geniş mekanda dolaşmak hoşuma gidiyordu. Bu daire analığım ile babalığımın armağanıydı. İşte bende bir şükran duygusu uyandırmadan yaşamımı kolaylaştıran cömertliklerinden biri. Benim gözümde onlar gözlerini üzerimden ayırmayan ama uzakta durmayı yeğleyen atsız burjuvalardı. 25 yıl boyunca bana sadece birkaç mektup yazmışlardı. Benimle topu topu 4 ya da 5 kez görüşmüşlerdi. Her şey sanki gerçek annem ve babama ölmeden önce bir söz vermişler, bu sözü de çeklerle ve bağışlarla yerine getiriyorlar gibiydi. Onlardan en ufak bir sevgi beklemeyeli çok uzun zaman olmuştu. O iki kişinin üzerine bir çizgi çekmiş, buna rağmen gizli bir pişmanlıkla da olsa paralarından yararlanmayı sürdürmüştüm. Breslerlerin en son 1982'de bana dairenin anahtarını verdiklerini gördüm. Yaşlı çiftin pek kıskanılacak bir görünüşü yoktu. Nelly 50'sindeydi. Bir ufak tefek, kuru kadın. Mavim trak perukları takıyor, kafese konulmuş serçeleri andıracak kahkahalar atıyordu. Sabahtan akşama kadar sarhoş geziyordu. George da ondan daha parlak değildi. André Gide ve Valérie Larbaud'un dostu, bu eski Fransız büyükelçisi artık kül renkli turnaları çağdaşlarına yeğliyor gibiydi. Üstelik son zamanlarda düşüncelerini sadece tek hecelerle ve baş sallamalarla ifade eder olmuştu. Ben de olabildiğince yalnız bir hayat sürüyordum. Kadın yoktu, gezme yoktu. Çok az dost vardı. Bütün bunları 20 yaşındayken tam anlamıyla yaşamıştım ne de olsa. Konuyu derinliğine bildiğim görüşündeydim. Genellikle insanların zamanlarını gece eğlenceleriyle ve aşırılıklarla geçirdiği yıllarda ben kendimi yalnızlığa, çileciliğe ve eğitime vermiştim. Kütüphaneleri 10 yıldan fazla bir süreyle aşındırmış, görüşlerimi 1000'i aşkın sayfaya nötetmiş, yazmış, olgunlaştırmıştım. Bilgisayarımın parıltıları karşısında kendimi günlük yaşamımın somut yalnızlığına ve düşünce dünyasının tümüyle soyut büyüklüğüne terk etmiştim. Tek fantezim zübbeliğimdi. Fiziğimi tarifte hep zorlanırım. Yüzüm bir karışımdır. Bir tarafta belirgin bir incelik, erken oluşan kırışıklıkların ortaya çıkardığı hatlar, çıkık elmacık kemikleri, geniş bir alın. Öte yandan ise düşük göz kapakları, iri bir çene, sert bir burun. Vücudum da aynı zıtlığı gösterir. Uzun boyuma ve zarafetime rağmen vücudum tıknaz ve kaslıdır. Bu yüzden giyimime hep özel bir ilgi gösterdim. Her zaman zarif kesimli ceketler, ütüleri, kusursuz pantolonlar giydim. Aynı zamanda da renklerde, motiflerde, en küçük ayrıntılarda cesaretli olmanın tadına vardım. Kırmızı bir gömlek ya da 5 düğmeli ceket giymenin varoluşçu bir davranış olduğuna inananlardandım. Bütün bunlar şimdi ne kadar uzak görünüyor. Güneş Bratislava üzerinde batarken ben de bilmediğim dilde tek tük kelimeler duyarak, arabaların egzoz gazlarını soluyarak geçen her dakikadan yararlanıyordum. Saat 7:30'da kısa boylu bir adam karşımda dikildi. Louis Antoch, adamı selamlamak için ayağa kalkarken hemen ellerimi ceplerime soktum. Joro bana elini uzatmadı. Joro Grabinski değil mi? Başıyla onayladı. Görünüşü pek hoş değildi. Daha çok bir fırtına yağındırıyordu. Gri bukleleri sanki alnını kırbaçlıyor, çukura kaçmış gözleri parlıyordu. Belirgin hatlı dudakları ona gururlu bir hava veriyordu. 50'lerinde olmalıydı. Üzerinde perişan, yürekler acısı giysiler vardı. Ama hiçbir şey çizgilerindeki, hareketlerindeki soyluluğu saklayamıyordu. Ona Bratislava'ya geliş nedenimi anlattım. Göçmen kuşları izlemek niyetinde olduğumu söyledim. Yüzü hemen aydınlandı. Zaman kaybetmeden beyaz leylekleri 20 yılı aşkın bir süredir izlediğini, bölgedeki bütün göç yollarını bildiğini anlattı. Kesik kesik Fransızcayla söylediği cümleler birer karar gibi çıkıyordu. Ben de ona uydu araştırmalarının prensiplerinden ve bana iletilecek kesin koordinatlardan söz ettim. Beni dikkatle dinledikten sonra dudaklarında bir tebessüm belirdi. Leylekleri bulmak için uyduya gerek yok. Gelin. Arabasına pırıl pırıl cilalanmış Skoda'sına bindik. Bratislava çıkışında sosyalist ikonaları süsleyenler gibi ortalarında tuğladan yapılmış uzun bacalar yükselen sanayi kompleksleri gördük. Keskin kokular sıcakta bizi izliyordu. Eski, mide bulandırıcı, ürkütücü. Sonra sıra madeni canavarların yaşadığı kocaman ocaklara geldi. Sonunda ıssız ve çıplak kırlar göründü. Gübre kokuları sanayi kokularının yerini aldı. Bu görüntüler toprağın yüreğini tüketecek abartılı bir üretime adanmış gibiydi. Buğday, kolza, mısır tarlalarının arasından geçtik. Uzakta kocaman traktörler başak ve toz bulutları kaldırıyordu. Güneş daha yumuşuyor, atmosfer daha derinleşiyordu. Joro bir yandan otomobili kullanıyor, bir yandan da ufku gözleyip benim görmediklerimi görüyor, hiçbir farklılık bulamadığım yerlerde duruyordu. Sonunda sessizliğin ve sükunetin hüküm sürdüğü taşlı bir patikaya saptı. Yeşil ve hareketsiz bir gölcük boyunca ilerledik. Sürülerle kuş gelip gidiyordu. Balıkçılar, turnalar, çaylaklar, gruplar halinde geçiyordu. Sadece siyah beyaz kuşlar yoktu. Joro yüzünü vuruşturdu. Leyleklerin eksikliği inanılmaz bir şey gibiydi. Beklemeye koyulduk. Joro elde dürbün, bir heykel kadar telaşsız, ben yanına kavrulmuş toprağa oturdum. Fırsattan yararlanıp sordum. Leylekleri halka takıyor musunuz? Joro dürbününü indirdi. Ne için? Gidiyorlar, geliyorlar. Onları neden numaralayalım? Nereye yuva kurduklarını biliyorum. Hepsi bu. Her yıl her leylek kendi yuvasına döner. Matematik gibi kesin. Göç sıraları halka takılmış leyleklere rastlıyor musunuz? Tabii rastlıyorum. Hesabını bile tutuyorum. Hesabını mı? Rastladığım her numarayı bir yere yazıyorum. Yerini, tarihini, saatini. Bunun için bana para veriyorlar. İsviçre'de biri. Max Böhm mü? Ta kendisi. Kuş bilimci Joro'nun da onun gözcülerinden olduğunu söylememişti. Size ne zamandan beri para veriyor? Yaklaşık 10 yıldır. Size göre bunu neden yapıyor? Deli olduğu için. Joro işaret parmağını şakağına dayayarak tekrarladı. Deli o adam. İlkbaharda leylekler dönerken Böhm her gün telefon edip "Şu numarayı gördün mü? Ya şunu?" diye sorar. Öyle zamanlarda aklı başında değildir. Mayıs'ta bütün kuşlar geçip gittikten sonra nihayet soluk alır. Bir daha beni aramaz. Bu yıl korkunçtu. Kuşlardan hemen hemen hiçbiri dönmedi. Adamın çatlayacağından korktum. Her neyse, paramı ödüyor ya, ben de görevimi yaparım. Joro bana güven veriyordu. Ben de Max Böhm için çalıştığımı anlattım. Bu arada İsviçreli'nin öldüğünü söylemedim. Bu durum işbirliğimizi daha da güçlendirdi. Joro'nun gözlerinde bir Fransızdım, yani bir batılı. Zengin ve aşağılık bir batılı. Her ikimizin de aynı kişi hesabına çalıştığını bilmek Joro'nun komplekslerini sıfırlıyordu. Hemen senli benli konuşmaya başladı. Leyleklerin fotoğraflarını çıkarıp sordum. Kuşların kaybolmasıyla ilgili bir fikrin var mı? Sadece belirgin bir leylek tipi kayboldu. Ne demek istiyorsun? Sadece halkalı leylekler dönmedi. Özellikle de iki halka taşıyanlar. Bu bilgi son derece önemliydi. Joro fotoğrafları eline aldı. Bak, dedi içinden bazılarını uzatarak. Kuşlardan çoğu iki halkalı. İki halka, diye tekrarladı. Her ikisi de sağ ayakta. Eklemlerin hemen üstünde. Bu da yerdeyken yakalandıkları anlamına gelir. Yani, Avrupa'da birinci halka leylek yavruları henüz uçmadan takılır. İkincisini takabilmek için kuşun bir şekilde hareketsiz olması gerekir. Yani hastalanması ya da yaralanması. İşte ikinci halka o zaman takılır. Yapılan tedavinin kesin tarihiyle birlikte. İşte burada iyice görünüyor. Joro fotoğrafı uzattı. Gerçekten de iki halkanın üzerindeki tarihler okunuyordu. Nisan 1984 ve Temmuz 1987. Demek bu leylekler doğduktan 3 yıl sonra Böhm tarafından tedavi edilmişti. Notlar aldım, diye devam etti Joro. Kaybolan leyleklerin %70'i iki halkalı olanlardandı, topal leylekler. Sen ne düşünüyorsun, diye sordum. Joro omuz silkti. Afrika'daki, İsrail'deki ya da Türkiye'deki bir hastalık belki. Belki de bu leylekler ötekiler kadar dayanıklı değildi. Belki de bu halkalar istedikleri gibi avlanmalarına engel oluyor. Ne bileyim. Böhm'e bundan bahsettin mi? Joro artık dinlemiyordu. Dürbününü kaldırmış, dudaklarının arasından mırıldanıyordu. İşte orada. Birkaç saniye kadar sonra hala aydınlık gökyüzünde esnek ve dalgalı bir kuş sürüsü gördüm. İlerliyorlardı. Joro Slovakça küfretti. Yanılmıştı. Bunlar leylek değildi. Başımızın üzerinden geçip giden çaylaklardı. Joro yine de onları izlemeye devam etti. Sırf zevk için. Yaz akşamının ürkütücü sessizliğinde yırtıcılara baktım. Birden insanın tanımadığı erdemin, o nefis hafifliğin ne olduğunu anladım. Kuşlara bakınca kuşların dünyasından kanat çırparak ilerleyen bu doğal zarafetten daha büyülü bir şey olmayacağını fark ettim. Sonunda Joro toprağın üzerinde yanıma çöktü, dürbününü bıraktı. Bir sigara sarmaya koyuldu. Ellerine bakınca bana neden sağ elini uzatmadığını anladım. Romatizmadan yamru yumruydu. Parmakları daha ikinci boğumdan dik açıyla kırılmıştı. Savaş öncesi filmlerinde bundan fazlasıyla yaralanan Jules Berry gibi bu donmuş, kastanyetle kımıldamayan korku filmleri oyuncusu John Carradine gibi. Oysa Joro sigarasını birkaç saniyede sardı, yakmadan önce sordu. Kaç yaşındasın? 32. Fransa'nın neresindensin? Paris'ten. Ah, Paris, Paris. Yaşlı adamın ağzından ilginç, derin bir yankı uyandıran çok banal bir cümle. Ufku gözleyerek sigarasını yaktı. Böhm, leylekleri izlemen için para mı veriyor? Evet. İyi iş. Başlarına gelenleri öğrenecek misin? Umarım. Ben de. Böhm için. Yoksa ölür. Birkaç saniye bekledim. Sonra söyledim. Max Böhm öldü Joro. Öldü mü? İşte buna hiç şaşmadım küçük. Böhm'ün nasıl öldüğünü anlattım. Joro fazla üzülmüşe benzemiyordu. Tabii alamayacağı para dışında. İsviçreliyi genel olarak da kuş bilimcileri sevmediğini hissettim. Kuşlara kendi malları, hani neredeyse evcil hayvanlar gibi bakan bu adamları küçümsüyordu. Onların doğu göklerinde özgürce dolaşan binlerce kuşla ortak hiçbir yanları olamazdı. Ölüm doğası niyetine Max Böhm'ün 1982 yılında Bratislava'ya nasıl geldiğini, bu önemli görevi ona nasıl verdiğini anlattı Joro. İsviçreli her yıl leyleklerin geçişini izlemesi için ona binlerce Çek kronu önermişti. Joro onun deli olduğuna inanmış, yine de önerisini hiç tereddütsüz kabul etmişti. ''Bana kuşlar hakkında soru sorman ilginç.'' dedi sigarasından bir nefes çekerek. ''Neden?'' ''Çünkü bunların ilk soran sen değilsin. Nisan ayında da iki kişi gelip aynı soruları sordu. Kimdi onlar?'' ''Bilmem. Sana benzemiyorlardı küçük. Bence Bulgardı. İkisi de. Biri uzun, biri kısa. Gömleğini bile emanet etmeyeceğim iki hayvan. Bulgarlar alçak heriflerdir. Bunu herkes bilir. Leyleklerle neden ilgileniyorlarmış? Onlar da mı kuş bilimciydi? Bana uluslararası bir örgüte üye olduklarını söylediler. Tek Dünya diye bir örgüt. Ekolojik bir araştırma yapıyorlarmış. Bir kelimesine bile inanmadım. O iki herif daha çok casusa benziyordu. Tek Dünya. Bu isim bende bazı çağrışımlar yapıyordu. Bu uluslararası örgüt dünyanın dört bucağında, özellikle de savaşan ülkelerde insanlık yararına faaliyetler yürütüyordu. Onlara ne anlattın?
Hiç, diye gülümsedi Joro. Gittiler, bu kadar.
Onlara Max Böhm'den söz ettin mi?
Hayır, kuş bilimcinin dünyasından habersiz gibiydiler. Söyledim sana, iki köstebek.
9:30'da karanlık çöktü. Tek bir leylek bile görememiştik. Ama bir sürü şey öğrenmiştim. Gece Joro'nun köyü Sarovar'da, Keskebudejuvili gürültülü Slovakçayla anlatılan maceralarla noktalandı. Erkekler keçeden yapılmış başlıklar giymiş, kadınlar uzun önlüklere sarılmışlardı. Başta her zamanki suskunluğunu unutmuşa benzeyen Joro olmak üzere hepsi de avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı. Gece tatlıydı. Yanık yağ kokularına rağmen beni sıcak ve doğal karşılayan bu neşeli insanların arasında geçirdiğim saatlerin tadını çıkaramadım. Daha sonra Joro beni Böhm'ün adıma bir oda ayırttığı Bratislava Hilton'a götürdü. Leylekleri arayabilmemiz için Joro'ya sonraki günlerin parasını vermeyi önerdim. Slovak önerimi gülümseyerek kabul etti. Geriye sadece kuşların randevularına sadık olacaklarını ummak kalmıştı. 7. Bölüm. Joro her sabah saat 5'te gelip beni alıyor, sonra da gecenin mavisinde ışıldayan küçük Sarova meydanında çaylarımızı içiyorduk. Hemen ardından da hareket, önce Bratislava'yı ve asitli dumanlarını çevreleyen tepeler, sonra gübre ve toz fırtınalarının içinde çayırlıklar, leylekler çok değildi. Bazen özellikle 11 sıralarında büyük bir sürü belirir, güçlükle görülecek kadar yüksekten geçip giderdi. Maviliklerde dönen hatasız güdülerinin yol gösterdiği 500 siyah beyaz kuş. Spiral biçimi bu hareket şaşırtıcıydı. Oysa ben kanatlar eğik, gagalar dik, dümdüz bir uçuş bekliyordum. İşte o zaman Böhm'ün sözlerini hatırladım. Beyaz leylek göç sırasında aktif olarak uçmaz. Onu taşıyan sıcak hava akımlarını kullanarak süzülür. Atmosferin özel bir kimyasından doğmuş bir çeşit görünmez kayık gibi. Demek kuşlar sıcak havadan kayarak doğruca güneye gidiyorlardı. Akşamları uydu verilerini inceliyordum. Her leyleğin bulunduğu yeri, dakikalarla da kesinleştirilmiş dereceleri, enlem ve boylamları alıyordum. Bir yol haritasının da yardımıyla kuşların rotasını izlemekte hiç zorlanmıyordum. Küçük bilgisayarım, yerleri numaralandırılmış Avrupa ve Afrika haritalarının üzerinde gösteriyordu. Böylece leyleklerin ekranda ilerleyişini görme zevkini de tatmış oluyordum. İki çeşit leyleğe rastlanıyordu. Batı Avrupa leylekleri, Kuzey Afrika'ya ulaşmak için İspanya'nın ve Cebeli Tarık Boğazı'nın üzerinden geçiyorlardı. Mali'ye, Senegal'e, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne ya da Kongo'ya varana dek binlerce yeni kuş katılıyordu onlara. Sayıca 10 kat daha kalabalık olan Doğu Avrupa leylekleri yola Polonya'dan, Rusya'dan ya da Almanya'dan çıkıyorlardı. İstanbul Boğazı üzerinden geçiyorlar, Süveyş kanalından Mısır'a, Orta Doğu'ya ulaşıyorlardı. Ondan sonra Sudan, Kenya ya da çok daha aşağıda Güney Afrika Cumhuriyeti. Böylesi bir yolculuk 20 bin kilometreyi bulabiliyordu. Yansıtıcı takılmış 20 kuştan 12'si Doğu, ötekiler ise Batı rotasını kullanıyorlardı. Doğu leylekleri her zamanki rotayı izliyordu. Berlin'den yola çıkıp Doğu Almanya'dan geçmişler, Dresden üzerinden Polonya boyunca uçup Çekoslovakya'ya, onları beklediğim Bratislava'ya varmışlardı. Uydu kusursuz çalışıyordu. Ulrich Wagner heyecanlanıyordu. İnanılmaz bir şey, diyordu bana üçüncü gece. Halka kullanarak yaklaşık bir rota belirleyebilmek için onlarca yıl çalışmak gerekiyordu. Yansıtıcılar sayesinde leyleklerin kullandıkları yolu bir ayda öğrenmiş olacağız. O günlerde benim için İsviçre ve sırları sanki hiç yokmuş gibiydi. Ama 23 Ağustos akşamı otelde Harvdumaz'dan gelen bir faks buldum. Yolculuğumdan onu haberdar etmiş, yine de şimdilik Max Böhm'ün geçmişinden çok leyleklerle ilgileneceğimi belirtmiştim. Oysa federal müfettişin aklı ihtiyar İsviçreli'de gibiydi. İlk faksı dalgın yumuşaklığıyla çelişen, asabi ve kaba bir üslupla yazmış, gerçek bir hikayeydi. Bir de karşılaşmamıza uymayan, dostça bir dil kullanıyordu. Kimden? Harvdumaz. Kime? Louis Antoch. Hilton Oteli, Bratislava. Montreux, 23 Ağustos 1991. Saat 20. Azizim Louis, yolculuğun nasıl geçiyor? Ben büyük adımlarla ilerliyorum. 4 günlük soruşturma aşağıdaki bilgileri toplamama yetti. Max Böhm 1934 yılında Montreux'te doğar. Antikacı bir çiftin tek oğludur. Eğitimini Lozan'da tamamlayıp 26 yaşındayken mühendislik diplomasını alır. 3 yıl sonra 1963'te Sogep müteahhitlik firması hesabına Mali'ye gider. Nijer Deltası'nda bir bent sistemi projesinde çalışır. 1964'te siyasal kargaşa sonunda İsviçre'ye dönmek zorunda kalır. Bunun üzerine yine Sogep hesabına Mısır'a, Assuan barajı şantiyesine tekrar hareket eder. 1967 yılında çıkan 6 gün savaşı Böhm'ü yine ülkesine dönmeye zorlar. İsviçre'de geçirdiği bir yıldan sonra 1969'da gittiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 yıl kalır. Bu kez elmas konusunda dünya devi olarak bilinen De Beers şirketi hesabına çalışmaktadır. Burada maden altyapı inşaatlarını denetler. Sonra 1972'de Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yerleşir. Ülke o sıralar Jean Bedel Bokassa'nın elindedir. Böhm başkanın teknik danışmanı olur. Aynı zamanda birkaç işle ilgilenir. İnşaat, kahve plantasyonları, elmas madenleri. Soruşturmada 1977 yılında bir senelik karanlık bir dönemle karşılaşılıyor. Max Böhm'ün izine yeniden 1979 başında İsviçre'de Montreux'te rastlanıyor. Afrika'da geçirdiği yıllar sonunda yıpranmış, yorulmuş, temas kurabildiğim herkes onu sahada çalışırken tanımış, eski meslektaşları aynı fikirde. Böhm uzlaşmaz, katı ve acımasız bir adamdı. Hemen herkes bir saplantıya dönüşen kuş tutkusundan bahsederdi. Ailesi hakkında da ilginç şeyler öğrendim. Max Böhm evleneceği kadını Irene'i 28 yaşındayken 1962'de tanır. Hemen evlenir. Birkaç ay sonra bu evlilikten Filipe adında bir oğulları olur. Böhm onunla birlikte her gittiği yere gelen, değişik iklim ve kültür koşullarına uyum sağlamakta zorlanmayan ailesini büyük bir tutkuyla sever. Ne var ki 70'li yılların hemen başında ilk tökezleyen Irene olur. Sık sık İsviçre'ye gelir, Afrika seyahatlerinin arasına giderek uzatır. Kocasına ve oğluna düzenli mektup yazar. 1976 yılında Montreux'e kesin dönüş yapar. Bir yıl sonra da vücudunu saran kanser nedeniyle ölür. Parantez içinde Max de yaklaşık olarak aynı dönemde kaybolacaktı. O dönemden sonra o sırada 15 yaşında olması gereken oğlunda izini kaybediyorum. Hiçbir haber yok. Filipe, Böhm babasının ölümünden sonra da ortaya çıkmadı. O da mı öldü, yabancı bir ülkede mi yaşıyor, bilinmiyor. Max Böhm'ün servetiyle ilgili yeni bir bilgiye ulaşamadım. Kişisel hesaplarını ve derneğindekileri incelediğimizde Böhm'ün yaklaşık 800 bin İsviçre frangına sahip olduğunu görüyoruz. Şifreli bir hesabın izine rastlanmadı. Parantez içinde olduğundan kuşkum yok. Böhm bu kadar parayı nasıl, ne zaman kazandı? Yabancı ülkelerdeki hayatı sırasında bir ya da birçok kirli işe karışmış olmalı. Fırsat sıkıntısı çekmemiştir. Aslında Bokassa ile birlikte bir iş, altın, elmas, fil dişi çevirdiklerine kafam yatıyor. Bu sırada diktatörün iki mahkemesinin dosyalarını bekliyorum. Bakarsınız bir yerde Max Böhm'ün de adı geçer. Şimdilik en büyük esrar kalp nakli ile ilgili. Doktor Catherine Warrell, İsviçre hastanelerinde ve kliniklerinde bir araştırma yapmaya söz vermişti. Hiçbir şey bulamadı. Ne İsviçre'de, ne de Fransa'da, ne de Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde
Öyleyse nerede ve ne zaman? Afrika'da mı? Bu sanıldığı kadar saçma olmayabilir. İnsan üzerinde ilk kalp nakli ameliyatı 1967 yılında Dr. Kristen Bernard tarafından Güney Afrika'da yapıldı. Bernard 1968 yılında ikinci bir kalp nakli gerçekleştirdi. Böhm Güney Afrika'ya 1968 yılında gitmişti. Bernard'a ameliyat olmuş olabilir mi? Araştırdım. Groote Schuur Hastanesi'nin kayıtlarında Max Böhm adına rastlanmıyor. Bir başka tuhaflık daha var. Max Böhm'ün sağlığı yerinde görünüyordu. Bir reçete, bir tahlil, bir belge bulabilmek umuduyla evini yeni baştan aradım. Hiçbir şeye rastlamadım. Banka hesabını, telefon faturalarını taradım. Bir kardiyologla ya da bir klinikle ilgili uzaktan yakından ne bir çek ne bir temas. Oysa kalp nakli geçirmiş biri sıradan bir hasta değildir. Düzenli olarak doktoruna görünmek, elektrotlar çektirmek, biyopsiler, tahliller yaptırmak zorundadır. Bütün bunları başka bir ülkede yaptırmış olabilir mi? Böhm sık sık Avrupa seyahatlerine çıkıyordu. Leylekler Belçika'ya, Fransa'ya, Almanya'ya vesaire gitmesi için ona iyi bir fırsat yaratıyordu. Burada da çıkmaza girdim. Benden şimdilik bu kadar. Sizin de gördüğünüz gibi Max Böhm çok esrarlı biri. İnanın bana Louis, Böhm dosyası gerçek. Burada Möntrix Polis Müdürlüğü'nde dosyayı rafa kaldırdılar bile. Gazeteler yasta. Durmadan leylek dostunun hakkında yazılar çıkıyor. Ne çelişki. Cenaze töreni Möntrix mezarlığında yapıldı. Tüm resmi zevat kentin bütün ileri gelenleri içi boş ağıt yakmada birbirleriyle yarıştılar. Son bir haber. Böhm vasiyetinde tüm servetini İsviçre'de çok ünlü bir hizmet örgütüne, tek dünyaya bıraktı. Belki de bu yeni bir izdir. Araştırmaya devam ediyorum. Bana kendinizden haber verin. Har Dumas. Müfettiş beni hala şaşırtıyordu. Birkaç günde bayağı ciddi bilgiler edinmişti. Ona bir cevap faksladım. Böhm'ün belgelerinden söz etmedim. Belirgin bir pişmanlık duyuyordum. Ama içimdeki o tuhaf haya duygusu daha güçlüydü. O dürtü, görünüşe aldanmamak, şiddeti çok belirgin belgelerden çekinmek gerektiğini fısıldıyordu. Sabahın ikisi olmuştu. Işığı söndürdüm. Olduğum yerde kalıp yarı karanlıkta oluşan gölgeleri seyrettim. Max Böhm'ün gizli gerçeği neydi? Bu kadar kişiyi ilgilendiren leylekler bu işte nasıl bir rol oynuyorlardı? Yoksa şiddeti beni aşan sırları mı koruyorlardı? Onları izlemekte her zamankinden daha kararlıydım. Sırlarının sonuna kadar. 8. Bölüm. Ertesi sabah kafamda şiddetli bir ağrıyla oldukça geç uyandım. Joro lobide bekliyordu. Hemen yola koyulduk. Joro gün boyu Paris'teki yaşamımla, geçmişimle, eğitimimle ilgili sorular sordu. Tepenin yamacında oturuyorduk. Toprak sıcaktan kavruluyor, birkaç koyun kuru ağaççıkları kemiriyordu. Ya kadınlar Louis? Paris'te bir kadının var mı? Oldu, birkaç tane. Ama ben yalnız yaşayanlardanım. Kızların da buna üzülürmüş gibi bir halleri yok zaten. Öyle mi? Oysa ben şık ceketinle Parisli hanımların senden hoşlanacağını sanmıştım. Temas sorunu, diye güldüm. Ellerimi göstererek. O korkunç, boynuz tırnaklı, geçmişimin boşluğuna aitmiş gibi duran ellerimi. Joro yaklaştı, yaralarımı dikkatle inceledi. Dişlerin arasından yarı hayranlık, yarı acıma dolu hafif bir ıslık çaldı. ''Bunu nasıl becerdin küçük?'' diye mırıldandı. ''Çok gençtim. Sarfiyedeydik.'' diye yalan söyledim. Gaz lambası elimde patladı. Joro, ''Vay canına!'' diyerek yanıma oturdu. Kazam hakkında farklı yalanlar söylemeye alışmıştım artık. Bu davranış başkalarının merakını gidermek, kendi sıkıntımı gizlemek için tik gibi bir şey olmuştu. Oysa Joro boğuk bir sesle ekledi. Benim de yaralarım var. Felçli ellerini çevirdi. El ayaları korkunç şişliklerle doluydu. Büyük bir güçlükle gömleğinin üst düğmelerini çözdü. Aynı izler göğsünü de boydan boya çiziyordu. Düzenli olarak daha büyük, açık pembe noktalarla kesilmiş acı telleri gibi. Soran gözlerle baktım. Bana geçmişini, bedeninin sırlarını açıklamaya karar verdiğini anlamıştım. Donuk bir sesle yazgısını anlatmak için derinleştiğine inandığım kusursuz Fransızcasıyla anlatmaya başladı. 1968 yılında Varşova Paktı orduları ülkemi istila ettiğinde 32 yaşındaydım. Senin gibi. O istila benim için bir umudun, güler yüzlü sosyalizmin sonu demekti. O sıralar ailemle birlikte Prag'da yaşıyordum. Tanklar geldiğinde yerin nasıl sarsıldığını hala hatırlıyorum. Toprağın altından ilerleyen demir kökler gibi korkunç bir ses. İlk patlamaları, ilk dipçik darbelerini, ilk tutuklamaları hatırlıyorum. İnanmıyordum. Birden şehrimizin, hayatımızın hiçbir anlamı kalmamıştı. İnsanlar evlerinde saklanıyorlardı. Ölüm ve korku sokaklarımıza, beyinlerimize girmişti. Direnmeye başladık. Özellikle gençler. Oysa tanklar vücudumuzun, direnişimizin pestilini çıkardı. İşte o zaman ailemle birlikte Bratislava üzerinden batıya kaçmaya karar verdik. Mümkün görünüyordu. Bir düşünsene, Avusturya burnunun dibinde. İki kız kardeşim sınırdaki dikenli telleri geçtikten sonra vuruldu. Babam başına bir salvo yedi. Kafasının yarısı kasketiyle birlikte uçtu, gitti. Annemse dikenli tellere takılıp kalmıştı. Kurtarmaya çalıştım. Mümkün değildi. Haykırıyor, bir çılgın gibi debeleniyordu. Debelendikçe dikenler paltosuna, etine daha çok batıyordu. Kafamızın üzerinden kurşunlar geçiyordu. Kan içindeydim. O kahrolası tellere çıplak ellerimle asılıyordum. Çığlıkları ölene kadar kulaklarımdan silinmeyecek. Joro bir sigara yaktı. O korkunç anıları deşmeyeli uzun zaman olmuştu. Ruslar tutukladı bizi. Annemi bir daha görmedim. Piotrków'da bir çalışma kampında 4 yıl geçirdim. Ellerine kaynamış bir kazma, soğuktan ve çamurdan gebererek geçen 4 yıl. Durmadan annemi, dikenli telleri düşünüyordum. Kampı çeviren dikenli tellerin dibinde dolaşıyor, annemi yaralayan o çelik parçalarına dokunuyordum. Benim hatam diye düşünüyordum. Benim hatam. Avuçlarımdan kan fışkırana dek ellerimle o telleri sıkıyordum. Bir gün çeşitli boyda birkaç tane tel çaldım. Bir yelek yaparak ceketimin altına giydim. Kazmaya her kaldırışım, her hareketim kaslarımı yırtıyordu. Böylece kendimi cezalandırıyordum. Birkaç ay boyunca vücudumun üzerine tel sararak yaşadım. Sonunda çalışamayacak hale geldim. Her hareket beni yaralıyor, yaralarım da cerahatleniyordu. Sonunda düştüm. Artık kanlı ve cerahatli bir yaradan, bir kangrenden başka bir şey değildim. Günler sonra revirde açtım gözlerimi. Uzuvlarım şiddetli bir ağrı, vücudum uzun bir yırtıktı. İşte onları o zaman gördüm. Yarı bilinçliyken kirli camların ardındaki beyaz kuşları fark ettim. Melek olduklarını sandım. Dedim ki, cennetteyim. Melekler beni karşılamaya geliyor. Hayır, hep aynı cehennemdeydim. Sadece bahar gelmiş, leylekler dönmüştü. Nekahetim boyunca onları izledim. Gözetleme kulelerinin tepesinde birçok çift vardı. Nasıl anlatayım? Bunca sefaletin, bunca acımasızlığın tepesinde o parıltılı kuşlar. Bu görüntü bana cesaret verdi. Nasıl yaşadıklarını gözledim. Sırayla kuluçkaya yatışlarını, leylek yavrularının küçük siyah gagalarını, ilk uçuş denemelerini, sonra da Ağustos'taki büyük yolculuğu. Leylekler 4 yıl boyunca her ilkbahar bana yaşama gücü verdi. Kabuslarım hala burada, derimin altındaydı. Ama gökyüzündeki o beyaz kuşlar hayatta kalmak için asıldığım ip oluverdiler. Kirli bir ip, inan bana. Ama cezamı çektim. Rusların çizmesi altında iflahım kesilerek, işkenceye alınanların böğürtülerini dinleyerek, çamur yiyip, soğukta titreyerek. İşte neden orada olduğu bilinmeyen komünist bir militandan Fransızca öğrenmeye de o zaman başladım. Dışarı çıkınca da parti kartımı gösterdim ve bir dürbün satın aldım. Karanlık çökmüştü. Leylekler gelmemişti. Joro'nun yazgısındakilerin dışında tek bir kelime etmeden arabaya bindik. Tarlalar boyunca salınan dalları çevreleyen dikenli teller masalımsı kıvrımlar çiziyordu. Yansıtıcı takılmış ilk leylekler 25 Ağustos'ta Bratislava'ya vardılar. Öğleden sonra Argos verilerini inceledim. Kuşlardan ikisinin Saravar'ın 15 kilometre batısına vardığını anladım. Joro kuşkuluydu. Yine de haritayı incelemeyi kabul etti. Oraları biliyordu. Ona kalırsa şimdiye kadar tek bir leyleğin bile konmadığı bir vadi. Akşam 7'ye doğru Gölcü'ye vardık. Göğü ve çevreyi kolaçan ederek ilerliyorduk. Etrafta kuşun gölgesi bile yoktu. Jora tebessümünü gizlemeyi beceremiyordu. Leylek bekleyerek geçirdiğimiz 5 gün boyunca çaylak ya da herhangi bir başka yırtıcı olup olmadığını bile anlayamayacağımız kadar uzakta bazı kuş sürüleri görmüştük. O akşam bilgisayarım sayesinde leylek bulmak Joro Grybinski için gerçek bir hakaret olacaktı. Oysa birden "Buradalar!" diye mırıldandı. Gözlerimi kaldırdım. Kızıl gökyüzünde bir grup döneniyordu. 100 kadar kuş yavaşça yer yer dağılmış bataklık sularına konuyordu. Joro dürbününü uzattı. Kalkık gagalarıyla maviliğe doğru dikkatlice süzülen kuşlara baktım. Harikaydı. Sonunda onları Afrika'ya kadar götürecek olan kanatlı yolculuğun boyutlarını anlayabilmiştim. Bu hafif ve yabani kalabalığın ortasında demek bizimkilerden 2 leylek vardı. Kanımdan bir neşe ürpertisi geçti. Vericiler düzenli çalışıyordu, harfi harfine. 27 Ağustos'ta Hardumaz'dan yeni bir faks aldım. İlerleyemiyordu. Günlük işlere dönmek zorunda kalmış olsa da Fransa'yı aramaktan, Max Böhm'ü Orta Afrika'da tanımış olabilecek askerleri bulmaya çalışmaktan vazgeçmiyordu. Dumas, Böhm'ün orada karanlık işler çevirdiğinden emin, aynı yönde ilerlemekte ısrar ediyordu. Sonucunda da 1973-1977 yılları arasında orada çalışmış olan Poitiers'li bir ziraat mühendisinden de söz ediyordu. Müfettiş Fransa'ya gitmek ve adamını tatilden döner dönmez bulmak niyetindeydi. 28 Ağustos günü benim için hareket zili çaldı. 10 leylek Bratislava'dan geçmiş, en hızlıları günde ortalama 150 kilometrelik bir tempo tutturmuşlardı. Bulgaristan'a varmıştı bile. Benim görevim şimdi onları arabayla aynı yoldan izlemek olacaktı. Kuşlar ilk çatışmaların başladığı eski Yugoslavya'dan geçiyorlardı. Haritayı inceledim. Romanya sınırını izleyerek barut fıçısını atlatmaya karar verdim. Ne de olsa pasaportumda Rumen vizesi vardı. Sonra Kalafat adlı bir kentten geçerek Bulgaristan'a girecek, doğruca Sofya'ya gidecektim. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir yol. Yolların durumunu ve sınır noktalarını hesaba katarak bu yolu 1,5 günde tamamlamayı umuyordum. Kısacası o sabah bir gün sonrası için Sofya Sheraton'dan bir oda ayırttım. Sonra da Max Böhm'ün listesinden Marcel Manius adlı birini aradım. Manius kuş bilimci değil, dilciydi. Bana Bulgaristan'ın leylek uzmanını Rayko Nikolic'i bulmamda yardım edecekti. Birkaç başarısız girişimden sonra hat düştü ve Sofya'ya yerleşmiş Fransızla konuşmaya başladım. Beni sıcak karşıladı. Ertesi gün saat 22'de Sheraton'un lobisinde buluşmayı kararlaştırdık. Telefonu kapadım. Dumas'a yeni adresimi fakslayıp çantamı kilitledim. Hesabımı öder ödemez direksiyona geçip Jora Grybinski'yi son kez selamlamak için Sarovar'a yöneldim. Gösterişli bir veda olmadı. Birbirimize adreslerimizi verdik. Fransa'ya gelebilmesi için bir davetiye göndereceğime söz verdim. Birkaç saat sonra Macaristan'da Budapeşte yakınlarındaydım. Öğlen olduğunda otoyoldaki bir istasyonda durdum. Benzin pompası gölgesinde iğrenç bir salata yedim. Olgun buğday başakları gibi sarışın ve hafif birkaç genç kız yüzlerindeki kızarık gururla bana bakıyorlardı. Ciddi bir ifade veren kaşlar, geniş çeneler, açık renk saçlar, bu kızlar doğunun güzelleri hakkında kafamda oluşturduğum modele uyuyorlardı. Bu rastlantıysa üzüyordu beni. Başından beri ön yargıların, ortak görüşlerin amansız düşmanı olmuştum. Dünyanın çoğu kez sanıldığından da açık olduğunu, ne kadar alışılmış olursa olsun gerçeklerin şeffaf ve canlı göründüğünü bilmiyordum. Bundan tuhaf bir ürperti, derin bir sevinç titreşimi duydum. Saat 1'e doğru yeniden yola koyuldum telefonda.